Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 38 ayrımdan oluşmaktadır.
Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf. Arapların gözüyle Haçlı seferleri 200 yıl, 1096'dan 1291'e kadar süren Haçlı seferlerini ve Orta Doğu'daki Frank işgalini anlatırken bu bölgenin güncel durumuna da ışık tutuyor. Sanki değişen hiçbir şey yok. 1096 yılında başlayan seferlerde Türk, Kürt, Arap emirlerinin kişisel eğilimlerini, kültür yapılarını, zaaflarını görüp Haçlıların Orta Doğu'da 200 yıl kalışlarının hikmetini anlıyoruz. O günkü çekişme ve sürtüşmeler günümüzde de aynı kısırlıkla sürdürülmektedir. Haçlı seferlerinden sonra Müslüman dünyası kendi üzerine kapanmış, hoşgörüyü unutmuş ve kısırlaşmıştır. Bunun sonucu marjinalleşmiş ve sanki dünyanın yörüngesinden çıkmıştır. Buna karşın Frankler yani Avrupalılar gelişmenin kapılarını açarak modern çağı yakalamıştır. Barbar olarak tanıdığı yerdi ama o zamandan bu yana dünyaya egemen olmayı başaran Franklerden hem büyülenen hem de korkan Arap dünyası Haçlı seferlerini gerilerde kalmış bir geçmişin bir dönemi olarak kabul etmeyi başaramamaktadır. Araplar ve genelde Müslümanlar 700 yıl önce bitmiş olması gereken olaylardan günümüzde de etkilenmeyi sürdürmektedirler. Modernizm ötekinin yani Franklerin ürünüdür. Öyleyse modernizm reddedilerek dinsel ve kültürel kimlik korunacaktır. Amin Maluf'un Arapların gözüyle Haçlı seferleri, konunun uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ali Kılıçbay'ın çevirisiyle 700 yıllık bir geçmişe, geçmişin gerçeklerine ve yanılsamalarına ve günümüzün saplantılarına ışık tutuyor. Ondan fazla yabancı dile çevrilen Arapların gözüyle Haçlı seferleri televizyona uyarlandı. İnceleme tarih. Ön kapak. Amin Maluf 1949 yılında Lübnan'da doğdu. 1976 yılından bu yana Fransa'da yaşıyor ve yapıtlarını Fransızca yazıyor. Amin Maluf ekonomi ve toplum bilimi okuduktan sonra gazetecilik yaptı. Yapıtlarında Asya ve Akdeniz kültürlerini, efsane ve söylencelerini tarihsel bir bakış açısı ekseninde işleyen yazar, aralarında Türkiye'de olmak üzere dillerine çevrildiği bütün ülkelerde ilgiyle karşılanmıştır. Bir yanıyla Hristiyan, Müslüman, Türk, Kürt ve Ermeni nitelikler taşıdığını, bir yanıyla da Fransa ve Avrupa'ya ait olduğunu söyleyen Amin Maluf 6 roman yayınladı. Afrikalı Leo 1986, Semerkant 1988, Işık Bahçeleri 1991, Beatrice'den sonra İlk Yüzyıl 1992, Tanyos Kayası 1993, Doğu'nun Limanları 1996. Andre'ye Ön Söz. Bu kitap Haçlı seferleri tarihini öteki kamptan yani Arap cephesinden görüldüğü, yaşandığı ve aktarıldığı haliyle anlatmak gibi basit bir fikirden yola çıkmaktadır. İçeriği hemen hemen yalnızca o dönemin Arap tarihçi ve vaka nüvislerinin tanıklıklarına dayanmaktadır. Bu tarihçiler Haçlı seferlerinden değil de Frank savaşları veya istilalarından söz etmektedir. Frankleri ifade eden kelime, bölgesi, yazarı ve dönemine göre farklı şekillerde yazılmıştır. Faranç, Farancat, Ifrenç, Ifrencat, bunları birleştirmek üzere bugün halk dilinde Batılıları ve özellikle de Fransızları belirtmek için hala kullanılmakta olan en özlü biçimi tercih ettik. Efrenk. Dipnot, Arapçası Frank, Osmanlıca'da Efrenç ve Frank haline gelmiş, biz de Frank'i tercih ettik. Mehmet Ali Kılıçbay. Kendilerini dayatan bibliyografya, tarih veya diğer konulardaki notlarla anlattığı ağırlaştırmama kaygısıyla bunları her bölüm için bir araya getirilmiş olarak en sona koymayı tercih ettik. Bu konularda daha çok şey bilmek isteyenler bunları yararlanarak okuyabilirler. Ama bu notlar herkese ulaşmayı amaçlayan anlatının anlaşılması için mutlaka gerekli değillerdir. Nitekim yeni bir tarih kitabından çok şimdiye kadar ihmal edilmiş bir bakış açısından hareketle Haçlı seferlerinin Batı'yı ve Arap dünyasını biçimlendirmiş olan ve bugün hala bu ikisi arasındaki ilişkileri belirleyen şu çalkantılı 200 yılın hakiki romanını yazmayı istedik. Giriş. Bağdat, Ağustos 1099. Ulu Kadı Ebu Sa'd el-Harabi sarıksız, kafası matem işareti olarak kazınmış bir şekilde Es Mustazhir Billah'ın geniş divanına bağırarak girer. Peşinde genç yaşlı bir sürü yoldaşı vardır. Bunlar onun her sözünü gürültülü bir şekilde onaylamakta ve tıpkı onun gibi kazıtılmış kafanın altında haşmetli bir sakaldan meydana gelen tahrik edici bir görüntü sunmaktadırlar. Sarayın önde gelenlerinden birkaçı onu sakinleştirmeye çalışır. Ama onları horlar bir şekilde iten kadı, salonun ortasına doğru kararlı bir şekilde ilerler, sonra kürsüsünden konuşan bir vaizin coşkulu hitabeti içinde, mertebeleri hiç dikkate almaksızın herkese birden nutuk çeker. Suriye'deki kardeşlerimizin deve eğeri veya akbabanın midesinden başka oturacak yerleri yokken, siz bir çiçek gibi uçarı bir hayatın içinde, huzurlu bir güvenliğin gölgesinde uyuklamaya nasıl cüret ediyorsunuz? Ne kadar çok kan döküldü, ne kadar çok güzel kız tatlı çehrelerini utançtan elleriyle örtmek zorunda kaldı. Yiğit Araplar hakarete alıştılar mı ve kahraman İranlar şerefsizliği kabul mü ettiler? Arap bakan üvisler bu gözleri yaşlarla dolduracak ve kalpleri coşturacak bir söylevdi diyeceklerdir. Konuşmayı duyan bütün oradakiler iç çekmeleri ve ağlamalarla sarsalanmışlardır. Fakat El Harabi onların hıçkırıklarını istememektedir. Kılıçlar savaş ateşini canlandırdığında insanın en kötü silahı gözyaşı dökmektir, der. Eğer Şam'dan Bağdat'a Suriye çölünün durdurak bilmeyen kızgın güneşin altında üç uzun yaz haftası boyunca yolculuk yaparak geldiyse, bunun nedeni merhamet dilenmek değil de İslamiyet'in en üst yetkililerini inananların üstüne çöken afet konusunda uyarmak ve onlardan katliamı durdurmak üzere zaman kaybetmeden işe müdahale etmelerini istemektir. El Harabi, Müslümanlar hiç bu kadar aşağılanmadılar, ülkeleri bundan önce hiç bu kadar vahşice perişan edilmedi diye tekrarlayıp durmaktadır. Ona eşlik edenlerin hepsi istilacı tarafından yağmalanan kentlerden kaçmıştır. İçlerinden bazıları Kudüs'ten kurtulabilen çok az sayıdaki insanların arasında yer almaktadırlar. El Harabi bunları bir ay önce yaşadıkları dramı bizzat anlatsınlar diye yanında getirmiştir. Nitekim Frank taifesi hicretin 492. yılının 22. Şaban ayına gelen Cuma günü, yani 15 Temmuz 1092, 40 günlük bir kuşatmadan sonra kutsal kenti ele geçirmiştir. Kentten sürülenler bundan her söz ettiklerinde hala titremekte ve sokaklara yalın kılıç dağılarak erkekleri, kadınları ve çocukları boğazlayan, evleri yağmalayan, camileri talan eden bu zırhlı sarışan savaşçılar sanki hala gözlerinin önündeymişçesine bakışları sabitleşmektedir. Katliam iki gün sonra bittiğinde kent surlarının içinde tek bir Müslüman bile kalmamıştır. Bunlardan birkaçı saldırganların yerle bir ettikleri kapılardan dışarı süzülmek için karışıklıktan yararlanmıştır. Başka binlercesi ise evlerinin önünde veya camilerin yakınında kan göllerinin içinde cansız yatmaktadır. Bunların arasında çok sayıda imam, ulema ve bu kutsal yerlerde sofuca bir inziva hayatı yaşamak üzere ülkelerinden ayrılarak buraya gelmiş olan mutasavvıf dervişler vardır. Hayatta kalabilenlerin soluncuları en beter işleri yapmaktadırlar. Yakınlarının cesetlerini sırtlarında taşımak, onları kabirlere gömmek değil de belirsiz yerlerde üst üste yığarak yakmak, sonra da kendilerinin katledilme veya köle olarak satılma sıralarının gelmesini beklemek. Kudüs Yahudilerinin kaderi de aynı derecede korkunç olmuştur. Bunların çoğu çarpışmanın ilk saatlerinde kentin kuzeyinde bulunan mahallelerinin, Yahudi mahallesi, savunmasına katılmıştır. Fakat evlerine doğru çıkıntı yapan duvar cephesi çöküp sarışın şövalyeler sokakları işgal etmeye başlayınca Yahudiler dehşete kapılmışlardır. Cemaatin tümü atalardan yadigar bir hareketle dua etmek üzere en büyük havrada toplanmıştır. Frankler bunun üzerine bütün çıkışları kapatmış, sonra bu çıkışların etrafına odun yığıp ateşe vermişlerdir. Dışarı çıkmaya çalışanlar civar sokaklarda öldürülmüşler, diğerleri canlı canlı yakılmıştır. Bu dramdan birkaç gün sonra ilk Filistinli mülteciler Şam'a gelmişlerdir. Yanlarında kutsal kitabın en eski nüshalarından biri olan ve çok büyük bir özenle taşıdıkları Halife Osman'ın Kur'an'ı da vardır. Daha sonra Kudüs'ten kurtulabilenler de Büyük Suriye kentine yaklaşmışlardır. Kentin kare şeklindeki surlarının üzerinden yükselen Emevi Camii'nin üç minaresinin silüetini uzaktan fark edince seccadelerini yere sererek sona erdiğini sandıkları hayatlarını devam ettirdiği için Yüce Allah'a şükretmek üzere namaza durmuşlardır. Ebu Saad el-Harabi, Şam mollası yani başkadı olarak mültecileri iyilikle karşılamıştır. Afgan asıllı olan bu kadı kentin en saygı gören kişisidir. Filistinlilere bol bol öğüt vermiş ve onları teselli etmiştir. Ona göre bir Müslüman evini barkını terk ederek kaçmış olmaktan dolayı utanç duymamalıdır. İslamiyet'in ilk mültecisi şehir halkının husumeti nedeniyle doğduğu yer olan Mekke'yi terk ederek yeni dinin hüsnü kabul gördüğü Medine'ye sığınmak zorunda kalan peygamber, Hazreti Muhammed'in bizzat kendi değil midir? Ve vatanını puta tapıcılıktan kurtarmak üzere cihadı bu sığındığı şehirde ilan etmemiş midir? Demek ki mülteciler kendilerini kutsal savaşın mücahitleri saymalıdırlar. Mücahit olmak İslamiyet'te o kadar onurlu bir iştir ki, peygamberin hicreti İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Hatta müminlerin çoğuna göre işgal durumunda hicret etmek mutlaka uyulması gereken bir ödevdir. İspanyalı bir Arap olan ve Filistin'i Frank istilasının başlangıcından bir yüzyıl sonra ziyaret edecek olan büyük seyyah İbn Cübeyr, vatan aşkından ötürü boyunduruk altına girmiş bazı Müslümanların işgal altındaki topraklarda yaşamayı kabul ettiklerini görmekten büyük bir kızgınlık duyacaktır. Eğer oradan yalnızca geçmiyorsa bir Müslümanın kafir bir kentte ikamet etmesinin hiçbir bahanesi olamaz diyecektir. Darül İslam'da, yani İslam toprağında, Hristiyanların ülkesinde maruz kalınan acı ve sıkıntılara karşı korunaklıdır. Örneğin özellikle en salak kişilerin ağzından çıkan ve peygambere yönelik olan iğrenç sözleri duymaktan, arınma olanağından mahrum kalmaktan ve domuzlarıyla birçok gayrimeşru şeyin arasında yaşamaktan korunacaktır. Onların ülkesine girmekten kaçınınız. Böylesine bir hata yapınca Tanrı'dan af ve merhamet dilemek gerekir. Hristiyan topraklarında oturan herkesin gözüne çarpan dehşet verici şeylerden biri, ağır işlerde çalıştırılan ve köle muamelesi gören Müslüman esirlerin kendilerine vurulan zincirleri sürüklemeleri ve ayaklarında demir prangalar taşıyan Müslüman esirlerin manzarasıdır. Bunları görmek yürekleri parçalar ama acıma onların hiçbir işine yaramaz. İbn Cübeyr'in sözleri öğreti açısından aşırı olmakla birlikte 1099'un bu Temmuz ayında Şam'a yığılmış olan şu binlerce Filistinli ve Kuzey Suriyeli mültecinin tutumlarını iyi aksettirmektedirler. Çünkü bu mülteciler evlerini barklarını istemeye istemeye terk etmişlerse de istilacının kesin gidişinden önce geri dönmemeye ve İslam alemindeki bütün kardeşlerinin bilinçlerini uyandırmaya tamamen kararlıdırlar. Aksi takdirde El Harabi'nin önderliğinde Bağdat'a neden gitsinlerdi? Bir Müslüman zor duruma düştüğünde peygamberin ardılı olan halifeye yönelme durumunda değil midir? Müslümanlar yakınma ve şikayetlerini Emir el Müminine, yani inananların hükümdarına yöneltmek zorunda değiller midir? Mültecilerin Bağdat'ta uğradıkları hayal kırıklığı umutları kadar büyük olacaktır. Halife el-Mustahzir Billah önce onlara karşı duyduğu derin yakınlık ve çok büyük şefkati dile getirmiş, sonra da 6 yüksek saray görevlisini bu can sıkıcı olayları araştırmaya memur etmiştir. Bu bilgeler kurulundan bir daha söz edilmeyeceğini belirtmeye gerek var mıdır? İslam alemi ile Batı arasındaki bin yıllık bir husumetin başlangıç noktasını meydana getiren Kudüs'ün yağmalanması o sıralarda hiçbir silkinmeye yol açmayacaktır. Arap dünyasının istilacıya karşı seferber olması ve Şam kadısı tarafından halifenin divanında ortaya atılan cihat çağrısının direnme hareketinin ilk yüce eylemi olarak selamlaması için yaklaşık yarım yüzyıl geçmesi gerekecektir. İstilanın başında batıdan gelen tehdidin ölçeğini El Harabi gibi ölçebilen çok az sayıda Arap olmuştur. Hatta bazıları yeni duruma çabucak uyum sağlamışlardır. Arapların çoğu kızgın ama kaderine razı bir şekilde yaşamını sürdürmekten başka bir şey düşünmemiştir. Birkaç Arap bu beklenmedik olduğu kadar yeni de olan olayları anlamaya çalışırken ortaya az çok berrak kafalı gözlemciler olarak çıkmıştır. İçlerinde en ilgi çekici olanı seçkin bir aileye mensup genç bir okumuş olan Şamlı Vaka Nüvis İbn el-Kalanisi'dir. Her şeyi ilk andan itibaren gören bu Vaka Nüvis, Franklerin doğuya geldiği tarih olan 1096'da 23 yaşındadır ve haberdar olduğu olayları düzenli bir şekilde kaydetmeye özen göstermiştir. Vekai namesi istilacıların ilerlemesini Şam'dan algılandığı haliyle ve sadık bir şekilde aşırı bir tutku taşımaksızın anlatmaktadır. Ona göre her şey ilk söylentilerin Şam'a ulaştığı şu kaygılı günlerde başlamıştır.
Birinci kısım, İstila, 1096-1100. Franklere bakınız, biz Müslümanlar cihadı yürütmek için hiçbir coşku göstermezken, onların dinleri için nasıl canla başla savaştıklarını görünüz. Selahaddin.
Birinci bölüm, Frankler geliyor. Bu yıl esnasında Marmara Denizi'nden çok büyük bir kalabalık halinde Frank birliklerinin geldiklerinin görüldüğüne ilişkin haberler ard arda gelmeye başlar. Bu haberler ülkesi bu Franklere daha yakın olan Emir Kılıç Arslan tarafından da teyit edilir. İbn el-Kalanissi'nin burada sözünü ettiği Sultan Kılıç Arslan, istilacılar geldiğinde daha 17 yaşında bile değildir. Onların yaklaştığını haber alan ilk Müslüman yönetici olan gözleri hafif çekik bu genç Türk sultanı hem onlara ilk bozgunu tattıran hem de korkunç Frank şövalyelerine ilk yenilen kişi olacaktır. Kılıç Arslan daha 1096'nın Temmuz'unda muazzam bir Frank kalabalığının Konstantinopolis yolunda olduğunu öğrenmiş, hemen en kötü şeyleri düşünmüştür. Elbette bu adamların asıl amacını bilmemektedir ama doğuya gelmeleri hiç de iyi şeylerin habercisi değildir. Yönetmekte olduğu sultanlık Türklerin Rumlardan henüz ele geçirdikleri bir ülke olan Küçük Asya'nın büyük bölümüne yayılmaktadır. Nitekim Kılıç Arslan'ın babası Süleyman yüzyıllarca sonra Türkiye adını alacak olan bu toprağı ele geçiren ilk Türk olmuştur. Bu genç Müslüman devletin başkenti İznik'te yani Nikea, Bizans kiliseleri camilerden daha fazla sayıdadırlar. Kentin garnizonu Türk süvarilerden meydana geliyorsa da halkın çoğunluğu Rum'dur ve Kılıç Arslan bu uyruklarının gerçek duyguları konusunda hiç hayale kapılmamaktadır. Onlara göre o hep bir barbar çetesinin reisi olarak kalacaktır. Kabul ettikleri yegane hükümdar adı bütün dualarda alçak sesle tekrarlanan Romalıların imparatoru Basileus veya Vasilevs, Alexios Komnenos'tur. Alexios aslında daha çok Rumların imparatorudur ve bu Rumlar Roma İmparatorluğu'nun mirasçıları olduklarını iddia etmektedirler. Zaten Araplar da onların bu niteliğini kabul etmişlerdir ve 11. yüzyılda olduğu gibi 20. yüzyılda da onları Rum, Romalı terimiyle tanımlamaktadırlar. Kılıç Arslan'ın babasının Bizans İmparatorluğu'ndan fethettiği ülkenin adı da Rum Sultanlığı olmuştur.
Ayrım sonu.